الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, Kitab-ı Salah namaz kitabında namaz vakitleri bölümünü almaya devam ediyoruz. Geçen hafta nehi vakitlerinden bahsetmiştik. Hangi vakitlerde bize namaz kılmak yasaklandı? Bununla ilgili iki tane hadis-i şerif almıştık. Birisi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifi, bir diğeri ise Ukbe bin Amir radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifiydi. Geçen hafta derste bulunan arkadaşlardan kim bize hatırlatabilir? Kerahat vakitleri dediğimiz, nehyedilen, namazın nehyedildiği vakitler kaç taneydi?
Üç tane zaman.
Evet.
Tanesi sabah namazında güneşin doğmaya başlamasıyla yükselene kadar ki bir 15 dakikalık zaman.
Yani güneş doğduktan sonra bir mızrak boyu yükselene kadar. Yani yaklaşık olarak 10-15 dakikalık bir vakit içerdiğini söylemiştik. Ama bundan önce ilk hadis-i şerifimiz vardı. Ebu Said radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifte iki tane kerahat vaktinden bahsediyordu. Uzun bir vakitti. Sabah namazından sonra güneş doğana kadar olan vakit kerahat vakti olduğunu öğrendik. İkincisi, İkindiden sonra güneş batana kadar olan vakit kerahat vakti olduğunu öğrendik. Daha sonradan Ukbe bin Amir radıyallahu anh'un hadis-i şerifinde 3 tane kerahat vaktinden bize bahsedildi. Birincisi dediğin güneş doğduktan sonra bir mızrak boyu yükselene kadar. Yani yaklaşık olarak doğduktan 10-15 dakika zaman zarfında bize namaz kılmak aynı şekilde yasaklandığını söyledik. Bununla beraber ne oldu? 3 oldu. Dördüncüsü neydi?
Öğle namazındaki güneş tam tepedeyken bir 10 dakikalık.
Evet, güneş dedik ki en tepede olduğu zaman yaklaşık olarak 10 dakikalık bir vakitte tepede asılı kalır. Daha sonradan batıya doğru meyletmeye başlar. Bu meyletmeye başladığı esnada da öğle namazının vakti girer demiştik. Bu tepede bulunduğu yaklaşık olarak 10 dakikalık vakit neye delalet ediyor dedik? Yine kerahat vaktine delalet ediyor dedik. Beşincisi olarak ne söylemiştik?
Güneş batarken ki tam batmaya başladığı andaki şey.
Yine güneş doğarken bir mızrak boyu yükselene kadar, aynı zamanda güneş batarken bir mızrak boyu yaklaşık olarak 10-15 dakikalık vakitte yine kerahat vakti olduğunu söyledik. Bu vakitlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bütün namazları mı yasaklıyordu, yoksa belli başlı namazları bundan müstesna mı kılmıştık? Mesela örnek olarak hangi namazlar giriyor bunun içine? Tahiyyetül Mescid, abdest namazı, başka?
Cenaze namazı,
istihare namazı, değil mi? Ve namazların en önemlisi olan farz namazlar dedik. Farz namazlar için kerahat vaktinin olmadığını söylemiştik. Bu aynı zamanda namazla birlikte üç vakitte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize başka bir şey daha yasaklıyordu. Neydi o yasaklanan? Evet, dedik ki üç vakitte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize aynı şekilde ölülerimizi defnetmeyi yasaklamıştır. Burada ne dedik? Güneş doğduğunda bir mızrak boyu yükselene kadar, en tepede olduğunda güneş batmaya başlayıp bir mızrak boyu kadar vakit kala, yani son 10-15 dakikası ölüleri defnetmek de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize yasakladığı durumlardan bir tanesiydi. Bugün de inşallah kaldığımız yerden hadisleri almaya devam ediyoruz. Ve an Cümeyr ibn Mut'imin kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya beni abdi menafin la temna'u ahaden tafe bihâzel beyti ve sallâ eyyete sa'atin şâ'e min leylin ev neharin revâhul khamse وصححه الترمذي وابن حبان. Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abdümenaf oğulları, gündüz veya gece dilediği saatte şu Kabe'yi tavaf etmek ve namaz kılmak isteyen kimseye mani olmayın. Ey Abdümenaf oğulları, gece veya gündüz herhangi bir saatte Kabe'yi tavaf etmek ve orada namaz kılmak isteyenleri bundan ne yapmayın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Men etmeyin, yasaklamayın diyor. Hadise dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hitabı kime arkadaşlar? Abdümenaf oğullarına. Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden Abdümenaf oğullarına bu şekilde bir seslenişte bulunuyor? Evet, diyoruz ki Kabe'nin sorumluluğu onlarda. Gelen hacıları sulama işi olsun. Kabe'nin düzeni, giydirilişi, yani oranın tertibi, düzeni, her şeyinden sorumlu olan kim? Abdümenaf oğulları. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara seslenerek diyor ki bu Kabe'ye tavaf etmek için, namaz kılmak için gelen kimseyi ne yapmayın? Bundan men etmeyin. Daha sonradan arkadaşlar bakıyoruz ki Abdümenaf oğulları dedik değil mi? Menaf kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 4. kuşaktan dedesi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyoruz? Muhammed İbni Abdillah, İbn Abdülmuttalib, İbn Haşim, İbn Menaf. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4. kuşaktan dedesi de kim diyoruz? Menaf. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Menaf'ın oğullarına ne yapıyor? Sesleniyor. Yani o soydan gelenlere Kabe'nin bu Kabe ile ilgili alakalı şeylerden sorumlu olan bu topluluğa diyor ki insanları bu durumdan men etmeyin. Yine burada arkadaşlar konumuzla alakalı olan kısım ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdümenaf oğullarına tavaf etmeyi, yani insanların tavaf etmelerini yasaklamalarını ve de namaz kılmalarını yasaklamalarından onları men ediyor. Burada arkadaşlar burada geçen namaz ibaresi ile ilgili İlim ehli 3 görüşe ayrılmış. Bir grup alim diyor ki burada namazdan kasıt mutlak olan namazlardır. Yani bütün nafileler Mescid-i Haram'da, Kabe'de kılınabilir. Kabe için kerahat vakti yoktur diyorlar. Kabe için kerahat vakti yoktur. Bütün bu kerahat vakti olarak atfedilen vakitlerde de bir insan nafile namazları kılmasında bir sıkıntı yoktur diyorlar. Ama diyoruz ki bu görüş mercuh olan bir görüş. Kabul edilmeyen bir görüş. İkinci görüş diyorlar ki buradaki namaz ibaresi tavaf namazına döner. Çünkü diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada Abdümenaf oğullarına tavaf etmeyi ve namaz kılmayı ne yapmayın diyor? Men etmeyin. Diyorlar ki burada o yüzden buradaki namazdan kasıt tavaf namazıdır. Tavaf namazıdır. Ve bu hadis-i şeriften de şunu anlarız. Kerahat vaktinde tavaf namazını kılmakta bir sakınca, bir sıkıntı, bir beis yoktur. Çünkü diğer namazlarda söylediğimiz gibi bir sebebe binaen kılınan bir namaz olduğu için bu namazın kılınmasında bir beis yoktur diyen bir grup alim var. Sözlerine baktığımız zaman da gerçekten yani kabul edilebilecek bir açıklama olduğunu görüyoruz. Üçüncü olarak arkadaşlar bazı alimler diyorlar ki bu hadis-i şerifin kerahat vakti ile hiçbir alakası yoktur. Çünkü buradaki yasaklama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza döndürmemiştir. Buradaki yasaklamayı Abdümenaf oğullarına döndürmüştür. Yani bu hadis asıl itibariyle kerahat vaktine veyahut da bir namazların yasak olduğu vakte delalet eden bir hadis-i şerif değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece diyor ki sizler burada tavaf edenleri ve namaz kılanları bundan ne yapmayın? Men etmeyin. Ama diyoruz ki burada bu görüş de aynı şekilde bakıldığı zaman yine tefsir olarak doğru görüş olduğunu söylüyoruz. Ve bu görüşün sahipleri diyor ki namazların kerahat vaktiyle ilgili olanları başka hadislere dönülerek buradan hüküm ne yapar? Çıkartılır. Ama bu hadis-i şerif kerahat vaktiyle alakalı bir hadis-i şerif değildir. Üçüncü görüş söz anlaşıldı mı? Yani buradaki yasaklama kişilere geliyor. Yani insanları namaz kılmaktan ve tavaf etmekten men etmeyin. Yani bu sözde kerahat vakti ile alakalı bir şey yok. Sadece burada o kimselere diyorlar ki namazlardan insanları ne yapmayın? Yasaklamayın.
Burada niye zikrediyor?
Burada niye zikrediyor? Çünkü bir grup ilim ehli buradaki namaz ibaresinin tefsirini yaparken, açıklamasını yaparken buradaki namazdan kasıt diyor ki tavaf namazı. Demek ki kerahat vaktinde olduğu zaman tavaf namazı kılınır. Çünkü Allah Resulü ne diyor? Gündüz veya gece hiçbir vakitte burada tavaf edenleri ve namaz kılanları ne yapmayın? Men etmeyin. Demek ki kerahat vakitleri dahi olsa tavaf namazı ne olur? Kılınır manasını çıkartıyorlar. Çünkü Kabe'nin idaresi, yönetimi onlarda. Yani bugünkü şey gibi düşünün. Bugünkü polis gibi düşünün. Polis geldi dedi ki tavafı durdurdu. Mesela örnek veriyoruz değil mi? Normal halktan bir insanlar buna bir şey yapıp müdahale edebilir mi? Edemez. Çünkü niye? Oranın tertibi, düzeni onlardan sorulduğu için ne diyorsun? Demek ki ona uygun bir şey gerekti ki ne yaptılar? Tavafı durdurdular. Veyahut da belli bir yerde sana Makam-ı İbrahim'in arkasında mesela bugün değil mi? Adam namaz kılma diyor. Niye? Çünkü tavaf onun olduğu için, tavafı sıkıştırdığın için sana ne diyor? Git başka bir yerde kıl. Yani böyle bir yetkisi var değil mi? Aynı şekilde o dönemde de Abdümenaf oğulları Kabe'nin bu tertibi, düzeni, bütün her şeyinden mesul oldukları için Allah Resulü Aleyhisselam hitabı onlara.
Yani demek ki burada bir olay, bir şey
cereyan yani etmiş ki. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki insanları yasaklamayın. Ama buradan kasıt bir insan gelip de desek sana kerahat vakti şu anda. Herhangi bir nafile namaz kılamazsın mutlak olarak. Bunu yasaklayabilir mi? Yasaklayabilir. Çünkü niye? Elinde delil var. Başka delillerden dolayı. Anlatabildik mi? Bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Eşşafaku elhumratu revahu darukutni وَصَحَّهَهُ اِبْنُ خُزَيْمَ وَغَيْرُهُ وَقَفَهُ عَلَى اِبْنُ عَمَرٍ Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şafak kızıllıktır. Şafak kızıllıktır. Bu hadisi Darukutni rivayet etmiş. İbni Huzeyme sahih. Başkaları ise mevkuf olduğunu söylemiştir. Aslında arkadaşlar müellifin bu hadisi namaz vakitlerini açıklayan hadislerin arasında zikretmesi daha düzgün, daha doğru olurdu. Çünkü bu şafaktan kastımız şafak kızıllıktır. Hadis-i şerifine baktığımız zaman hangi namaza anlıyoruz bunu? Akşam namazının bitiş vaktinin ne olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif asıl itibariyle. Şafak ne? Şafak kızıllıktır diyor. Yani akşam namazının vakti ne zaman başlıyor dedik? Güneşin batması ile. Güneş battıktan sonra akşam namazının vakti giriyor. Ne zamana kadar? Şafaktaki o kırmızılığın kaybolmasına kadar. Kaybolduğu zaman hangi namazın vakti giriyor? Yatsı namazının vakti giriyor. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ne diyor? Şafak kızıllıktır diyor. Yine akşam namazının bu şeye baktığımız zaman arkadaşlar şafak kızıllıktır dediğimiz yani gökyüzündeki bu ufuktaki kızıllığın orada durma süresi yaklaşık olarak 90 dakikaya yani 1,5 saate tekabül ediyor. Yani akşam namazının giriş vakti ile bitiş vakti arasındaki müddet ne kadarmış? Yaklaşık olarak 1,5 saat. Tabii ki bu mevsimlere göre değişiklik arz edebiliyor. Yaklaşık olarak bu 75 dakikaya kadar da ne yapabiliyor? Düşüyor. Ama bizim buradaki ibremiz ne? Gökyüzündeki o kırmızılığı gördüğümüz sürece akşam namazının vaktinin devam ettiğini görüyoruz. Ne zaman ki bu gökteki kırmızılık kayboluyor, o zaman diyoruz ki yatsı namazının vakti girmiş oluyor. Yine hadisin devamında Darukutni ve İbn Huzeyme sahih olduğunu, bu hadisi sahih olduğunu söylüyorlar. Diğer alimler de mevkuftur diyorlar. Mevkuf hadis neydi? Sahabenin sözü. Yani bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman Abdullah İbn Ömer'in söylediği söz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil de Abdullah İbni Ömer'in söylediği söz. Eğer hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet ediliyorsa, sahih ise bunda bizim için delil olmasında bir sıkıntı var mıdır? Yoktur. Peki eğer bu söz sahabenin sözü ise, bu hadisle ilgili konuşursak, bizim için hüccet olur mu, olmaz mı? Yani bizim için delil olur mu, olmaz mı?
Bu
diyoruz ki bu hadise yani ayni ile zatı ile bu hadise döndüğümüz zaman bizim için diyoruz hüccet olur. Niye? Çünkü burada bize şafağın kızıllık olduğundan bahsediyor. Değil mi? Bu ne ile alakalı? Dil ile alakalı bir şey. Ve biz diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi dilde kuvvetli insanlar mıydı?
Evet.
Kuvvetli insanlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şafak kızıllıktır dediği zaman buradan ne kastettiğini anlıyorlar mıydı? Evet. Veyahut da bunu söyleyen sahabe olsa şafak kızıllıktır dediği zaman buradan ne kastedildiğini dil olarak anlayan insanlar mıydı?
Evet.
Diyoruz ki anlayan insanlardı. O zaman diyoruz ki bu söz Abdullah İbni Ömer'in sözü dahi olsa bizim için delildir. Çünkü bu ibare nereye döner? Dil bilgisine döner. Değil mi? Dile döner. Dilde de sahabe kuvvetli olduğu için onların sözü bizim için nedir arkadaşlar? Hüccettir. Her halükarda ne diyoruz? Demek ki akşam namazının bitiş vakti şafaktaki kızıllığın kaybolması ile bitiyordu. Ve bunun da süresi yaklaşık olarak 90 dakika. Mevsimlere göre değişiyor diyorduk. Bazı mevsimlerde bu 75 dakikaya kadar düştüğünü ne yapıyoruz arkadaşlar? Söylüyoruz.
Hocam bir de İbni Ömer sahabenin kurallarından değil mi?
Yani sonuçta sahabenin geneli eğer dil ile bilgili bize bir şeyden aktarıyor ise, konu dil ile alakalıysa, onun sözü bizim için her zaman nedir?
Delildir.
Hüccettir, delildir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Abdullah İbni Abbas'ın bize aktardığı hadis-i şerif. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el fecru fecran. Fecrun yuharrimu ta'ame ve tehillu fihi s-salah ve fecrun tahrumu fihi s-salah ey salatü s-subhi ve yuhillu fihi t-ta'am. Ravahu İbni Huzeyme vel hakim ve sahaha ve lil hakimi min hadithi Cabirin nahvu ve zâde fillezî yuharrimu t-ta'am innehu yedhebu mustatîle fil ufuk ve fil âkheri innehu kezene bis serhani. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fecir yani tan yeri diyoruz ya sabah ile alakalı. Fecir vakti iki tanedir. Bir fecir oruçluya yemek yemeyi haram ve sabah namazını kılmayı helal kılar. Bir fecir yani bu fecirlerden bir tanesi oruçluya yemek yemeyi haram kılar, sabah namazını kılmayı helal kılar. Bir fecir de sabah namazını kılmayı haram, yemek yemeyi de helal kılar. Yani biraz önce söylediğimiz cümlenin tam tersi. Bu hadisi İbni Huzeyme ve Hakim rivayet etmiş, ikisi de sahih olduğunu söylemiştir. Burada dönüp baktığımız zaman arkadaşlar bu hadis-i şerife Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fecri ikiye ayırıyor. Daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Fecru sadık demiştik. Vel fecru kâzib. Yani sadık olan gerçek fecir bir de kâzib olan yalancı fecir. Bunlar hüküm olarak birbirinden ne yapıyor arkadaşlar? Farklılık gösteriyor. Fecru kâzib dediğimiz yalancı olan fecir sabah namazının vaktinin girmesinden önceki ufuktaki o aydınlıktır. O vakitte ne diyoruz arkadaşlar? Oruç tutacaklar için yemek yemesi helal midir?
Helaldir.
Peki sabah namazını kılabilir mi? Kılamaz. Çünkü sabah namazının vakti fecr-i sadıkla beraber girer. İkinci fecir ise o vakitte oruç tutan kimse için yemek yemesi haram kılınmış ama sabah namazını kılması o kimseye helal kılınmıştır. Bu fecir hangi fecirdir? Fecri sadık dediğimiz fecirdir. Yine burada hakimin Cabir radıyallahu anhu'dan bize aktardığı hadis-i şerifte ise şu şekilde bahsediliyor fecirden. Diyor ki yemek yemeyi haram kılan fecir için o ufukta uzayıp gider. Yemek yemeyi haram kılan fecir ufukta uzayıp gider. Yemek yemeyi haram kılan fecir hangisiydi?
Sadık.
Sadık olan fecir. Yani sabah namazının vaktinin girdiği fecirin özelliği neymiş? Ufukta uzayıp gider. Bir diğer fecir ise, yani ikinci fecir, kâzip olan fecir, o kurdun kuyruğu gibidir. Ziyadesini eklemiştir. Hakimdeki rivayette de bu ziyade geliyor. İkinci fecir, kurdun kuyruğu gibidir. Bu iki fecir arasındaki farklara dönüp baktığımız zaman arkadaşlar diyoruz ki fecr-i sadık kuzeyden güneye doğru ufuktaki çizgi. Kuzeyden güneye doğru enlemesine olan çizgi Fecr-i Sadık. Fecr-i Kâdib ise batıdan doğuya doğru olan yanlamasına değil de diklemesine olan o aydınlığa ne diyoruz biz? Fecr-i Kâdib. Bu açıklarken hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Kurdun neyine benzer? Kuyruğuna benzer. Diyoruz ya alacakaranlık. Yani böyle bir aydınlık var. Akabinde ne geliyor? Bir karanlık geliyor. Daha sonradan Fecr-i Sadık geldiği zaman ne oluyor? Her taraf aydınlanıyor. Bir daha da karanlık olmuyor. Yine ikinci özellik olarak bunu sayabiliriz. Diyoruz ki Fecr-i Sadık'tan sonra bir karanlık gelmez. Ama Fecr-i Kâdib'den sonra bir karanlık gelir. Daha sonradan Fecr-i Sadık'la birlikte hava ileriye dönerek ne yapar? Aydınlanmaya devam eder. Yine bu ikisi arasındaki farkın ilim ehli yaklaşık olarak yarım saat olduğunu söylüyor. Yani Fecr-i Kâdib ile Fecr-i Sadık arasındaki miktar neymiş? Yarım saat. Evet, Kâdib olan daha önce oluyor. Ondan yarım saat sonra yaklaşık olarak sabah namazının vaktinin girdiğini bize belirten Fecr-i Sadık giriyor. Peki arkadaşlar bunun hikmeti ne olabilir? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Fecr-i Kâdib'den bahsederken, değil mi? Bunun bu ümmete bahsedilmesinin hikmetlerinden neler olabilir? Bir yorum yapmak isteyen var mı? Bir şey bilen?
Hocam İslam'ın her şeye hakim olmasından, yani her şeyden bahsetmesinden.
Yani bu aynı şekilde fayda olarak zikredilebilir ama burada önemli üzerinde durulması gereken şey şu. Yani biz bu iki fecir arasında yaklaşık olarak ne var dedik? Yarım saat zaman dilimi var. Dedik ki Fecr-i Kâdib'i gören kimse eğer oruç tutmak istiyor ise sabah namazının vaktinin yaklaştığını anlayarak ne yapması gerekir? Sahur yapmadıysa sahurunu yapması gerekir. Aynı şekilde gece namazı kılan kimse için de, değil mi? Gecenin son üçte birlik bölümünde uyanıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba etmek için gece namazı kılan kimse de Fecr-i Kâdib'i gördüğü zaman ne yapar? Der ki artık sabah namazının vakti yaklaşıyor. Bir an önce gece namazını bitirir. Sonuna neyi ekler? Vitiri ekler. Yani bu vaktin bize aktarılmasındaki en büyük hikmetlerden bir tanesi ne? Oruç tutacak olan kimsenin buna hazırlığını yapması. Gece namazına kılan kimsenin de sabah namazının vakti yaklaştığı için aynı şekilde onun da hazırlığını yaparak vitir ile gece namazını bitirmeye hazırlanmasını gösteren bir nedir? İşarettir. Bir vakittir. Bu hadis ile ilgili soru sormak isteyen. Yine o zaman bir sonraki hadis-i şerife geçiyoruz arkadaşlar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu'nun aktarmış olduğu bir hadis-i şerif. Bugünkü hadis-i şeriflerimizi fark ediyorsanız biraz hızlı hızlı geçiyoruz. Neden? Çünkü bunların bir kısmına geçmiş hadislerde ne yapmıştık? Tafsilatlı bir şekilde değindiğimiz için bazı hadisleri ne yapıyoruz? Son bölümdeki hadisler olduğu için üzerinde konuştuğumuz hadisler üzerinde fazla konuşmuyoruz. Ama eğer o konuyla ilgili bir şey bahsetmediysek onlardan ne yapacağız? Tafsilatlı bir şekilde bahsedeceğiz. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه anlatıyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: amellerin en faziletlisi, amellerin en faziletlisi İlk vaktinde kılınan namazdır. Amellerin en faziletlisi ilk vaktinde kılınan namazdır. Bu hadisi Tirmizi ve Hakim rivayet etmiş. İkisi de sahih olduğunu söylemiş. Hadisin aslı Bukhari ve Müslim'de bulunmaktadır. Öncelikle namaz vakitleriyle ilgili arkadaşlar, biliyorsunuz Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip namazları ilk vaktinde bir gün kıldırmış. Bir diğer günde farz olan bu beş vakit namazını atmış. Son vaktinde kıldırmış. Ve demiş ki bu ikisi arasındaki vakitler nedir? O namazların vaktidir. Yani ilk vakti öğle namazın ne dedik? Zevalden sonra başlar. Her şeyin gölgesi bir misli olana kadardır. Yani ilk geldiğinde öğle namazını zevalden sonra kıldırmış. Ertesi gün geldiğinde son vaktine yakın kıldırmış ki bu ikisi arasında olan vakit ne? Öğle namazınındır. Diğer vakitlerde ikindi, akşam, yatsı, sabah namazını Cebrail aleyhisselam ne yapmış? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğretmiş. Bu hadise dönüp baktığımız zaman arkadaşlar Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylüyor. Amellerin en faziletlisi ilk vaktinde kılınan namaz olduğunu bize aktarıyor. Hadis-i şerif nerede dedik? İmam Tirmizi ve Hakim sahih olduğunu söylüyor. Aslının da Bukhari ve Müslim'de olduğunu söyledik. Ama bununla birlikte başka diğer hadis-i şeriflere de dönüp baktığımız zaman aynı lafızla başka amellere atıflar olduğunu görüyoruz. Mesela bir hadis-i şerifte diyor ki Eftalül amali imanun billah. En faziletli amel Allah'a iman etmektir. Başka bir hadis-i şerifte Eftalül amali amellerin en faziletlisi El cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmektir. Eftalül amali es-sadakatu. Amellerin en faziletlisi sadaka vermektir, infak etmektir diye gelen hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şerifte de ne diyor? Amellerin en faziletlisi ilk vaktinde kılınan namazdır. Bu hadislerin hepsi sahih hadis-i şerifler. Bu hadis-i şerifleri nasıl cem ederiz? Yani hangisi bunların en faziletlisi? Mustafa diyor ki cihat.
Bir de hocam bir şey söyleyelim mi? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların yani teşkilatı olmasının nabzına göre şerbetleri. Mesela bu sormuş olduğu kişiye yani onun namazdan biraz böyle son vakitlerine doğru kılıyor diye mi ona bilerek söyleyelim?
Yani doğru cevaba yaklaştın şey olarak. Söylediğin söz çok uzak değilsin. Diyoruz ki arkadaşlar öncelikle en faziletli amel Allah'a iman etmektir. Bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman en faziletli amel ilk vaktinde kılınan namazdır. Bu iki hadisi birbirine baktığımız zaman diyoruz ki arada bir tezat, bir zıtlık yok. Diyoruz ki eğer kalbi ameller yani imandan bahsediyorsak, kalbi amellerden bahsediyorsak en faziletlisi nedir? Allah'a iman etmektir. Eğer azalar ile beden ile yapılan amellere bakıyor isek en faziletlisi nedir? İlk vaktinde kılınan namazdır. Bu iki hadisi birbirine şu anda kıyaslıyoruz. Dedik ki birisi kalbi amellere döner, bir diğeri azalarla ile yapılan amellere döner. Peki azalarla yapılan amellerin içine değil mi? Cihat da giriyor. Veyahut da mal ile verdiğin infak da giriyor. Bu aynı zamanda namaz da giriyor. Peki bu namazları yani bu ibadetlerin en faziletlisini nasıl ayırt edebiliriz? İlim ehli bu konuda diyor ki arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnsanların özelliklerine göre bu hadisleri ne yapmıştır? Söylemiştir. Bazı insanların kabiliyeti, özelliği cihata yatkındır, cesur insanlardır. O kimseler için en faziletli amel nedir diyoruz? Allah yolunda cihat etmektir. Bazı insanlar yani cesaret açısından diğer insanlar gibi değildir, çok cesur değillerdir. Ama Allah-u Teala onlara mal, mülk vermiştir. Diyoruz ki bu kimseler için de en faziletli amel hangisidir? Sadaka vermeleridir. Bazı insanlar cihada gidecek kadar cesur değil. Yani bu şey onlarda oluşmamış. Bu aynı zamanda Allah-u Teala'nın kendilerine zengin kılmadığı kimselerden ise bu kimseler için en hayırlı ibadet hangisidir diyoruz? İlk vaktinde kılınan namazdır diyoruz. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifleri bize aktarırken veyahut da insanların sorusuna cevap verirken kişilerin özelliğine göre ne yapmıştır? Bu hadisleri bize nakletmiştir, aktarmıştır. Yine diyoruz ki arkadaşlar burada bir yine hikmet söz konusudur. Düşünün en faziletli amel cihat olsaydı, yani sadece mutlak olarak bunu söyleseydik. Herkes cihada gitseydi, Müslümanların diğer işlerini kim idare edecekti? Değil mi? Veyahut da en faziletli amel sadaka vermek olsaydı, herkes bununla meşgul olsaydı, değil mi? Veyahut da herkes namazı ilk vaktinde kılmak ile meşgul olsaydı, diğer amellere yönelmeseydi, sadece bu özelliği alıp bununla yetinseydi, o zaman değil mi? Öbür taraflarda boşluklar olacaktı. Ama Allah-u Teala'nın hikmeti ki herkesin ne yapmış özelliğine göre en faziletli amelin kişinin neyine döner diyoruz? Kendisine döneceğini söylüyoruz. Peki mutlak olarak en faziletli olan ilk vaktinde kılınan namaz mıdır? Yani namazın içine dönelim şu anda. Mutlak olarak her namaz ilk vaktinde kılındığı zaman en faziletli midir? Yoksa bundan istisna olan durumlar var mıdır?
Var hocam.
Örnek?
Yastı hocam. Yastı öyle bir hadis var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan. Yani ümmetime doğru geleceğin ümmeti yastı namazını son vaktine kadar.
Öğlenin sıcaklığından öğlen
namazını yastı namazı.
İkinci yıl bırakmaz.
Demek ki diyoruz ki bundan müstesna olan durumlar vardır. Ama diyoruz ki asıl olarak her namaz nedir? İlk vaktinde faziletlidir ama bazı durumlar bundan müstesna. Birincisi dediğin gibi yatsı namazı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim işte yatsının vakti budur dediği vakit gecenin yarısı da olan vakit. Yine İlker abinin hatırlattığı hadis-i şerifte bir iki hafta önce almıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Öyle sıcağı olduğu zaman namazı erteleyin. Çünkü diyor bu sıcaklık cehennemin kaynamasındandır. Demek ki en sıcak olan vakitlerde öğle namazını ertelemek ilk vaktinde kılmaktan daha faziletli. Ama eğer bu sebep ortada yok ise, kış aylarında isek ne diyoruz? Öğle namazının ilk vaktinde kılınmak daha faziletli. Ama yatsı için en faziletli vakti gecenin ortasındaki olan vaktidir diyoruz. Şimdi dedik ki asıl itibariyle sen normalde namazı cemaatle kılmakla mükellefsin. Yatsı namazını. Ama kendinin belli başlı özürlerinden dolayı bunu kılamadın. Yoldaydın veyahut da hastaydın, ertelemek durumunda kaldın veyahut da kadınlar için cemaate gitmek farz değil. O zaman diyoruz ki bu namazı ertelemen daha faziletli. Ama eğer erkek isen bir normalde bir işi seni meşgul eden bir şeyin yok ise... Ezanı da duydu isen, senin için en faziletli olan vakti yatsının ne zaman? İlk vakti, cemaatle kıldığın vakit. Ama dediğim gibi bir sebepten dolayı kılamadıysan, o zaman gecenin yarısına ertelemen senin için daha faziletli. Ama buradan şunu kastetmiyoruz, yatsı namazının vakti sabah namazının girişine kadar değil. Yani gece 3'te 4'te kılsam olur mu? Diyoruz ki sen bunu vaktinde kılmamış olursun. Namazı kıldıktan sonra... Dedik ya bu vakit ikiye ayırıyor. İkindide bir de yatsıda bu ayrımı yapmıştık. Bir ihtiyari olan vakit, bir de daruri olan vakit var. Daruret sahipleri için meşru kılınmış, cevaz verilmiş bir vakit var. Eğer sen bunu bu vakte taşırsan, bu vakitte namazı kıldığın zaman namazın sahih ama aynı zamanda tam vaktinde eda etmediğin için ne olursun? Günahkar olursun. Yani işte akşam namazına bak, sabah namazının giriş vaktine bak. Bunun ortası yatsı namazının en faziletli olduğu vakit. Başlangıcı ne zaman demiştik? Yani o kızıllık kaybolduktan sonra akşam namazının bitiş vaktiyle.
Ben yani. Şunu demek istedim Fatih Hoca. Yani en son mesela. Gece 12'den sonra kılınan yatsı namazı.
İşte zaten diyorum ya bu en faziletli olan vakti son vakti. Yani zaten bu hesapladım bunu gece 11.30-12 mi yapıyor? Demek ki 12 en son 12'ye kadar ne yapmış olman lazım? Bu namazı eda etmiş olman lazım. Bundan sonra artık zaruret vakti başlıyor. Bu da özür sahipleri için. Bir adam hastadır, uyuyordur, unutmuştur. O vakitte hatırlamıştır, ameliyattadır bir şeydir. O vakitte çıkmıştır. Özür sahibi için olanlar için meşru bir vakit. Ama bir insan hiçbir özrü olmadan keyfinden saat gece 1'e 2'ye erteler ise... Diyoruz ki bu namazı vaktinde ilk vaktinde eda etmediği için o kimse ne diyoruz? Günahkardır. Çünkü ihtiyari olan vakti geçmiştir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. وَعَنْ أَب۪ي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّب۪يَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ اَوَّلِ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَاَوْسَتُهُ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَاَخِرُهُ عَفْوُ اللّٰهِ اَخْرَجَهُ الدَّارِ كُتْنِي بسند ضعيف جدا وللترمذي من حديث ابن عمر nahvu dunel avsati ve huve da'ifun ayda. Ebu Mahzura radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazı ilk vaktinde kılmak Allah'ın rızasına, orta vaktinde kılmak Allah'ın rahmetine, son vaktinde kılmak ise Allah'ın affına vesile olur. Bu hadisi Darıkutni çok zayıf bir senetle tahric etmiştir. Yani hadis-i şerif ne diyor arkadaşlar? Zayıf bir hadis-i şerif. Tirmizi de buna benzer bir hadisi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhudan rivayet eder. Ancak bu hadiste orta vaktinde kılmak Allah'ın rahmetine vesile olur ifadesi yoktur. Yani diğer ilk ve son vaktiyle ilgili var. Orta vaktiyle ilgili ibare Abdullah İbni Ömer'in hadisinde, Tirmizi'de geçen hadiste yoktur. Ama aynı şekilde bu rivayette zayıftır. Şimdi öncelikle arkadaşlar Ebu Mahzura radıyallahu anh Mekke'nin fethinde Müslüman olmuş bir sahabi. Mekke'nin fethinde Müslüman olmuş bir sahabi. Sesi güzel olan bir sahabi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de onu Kabe'nin müezzini tayin ediyor. Sesinin güzelliğinden dolayı Mekke'nin fethinden sonra onu ne tayin ediyor? Müezzin tayin ediyor. Ve Ebu Mahzura radıyallahu anh vefat edene kadar Mekke'de, Kabe'de ne yapıyor? Müezzinlik görevini ifa ediyor. Yaklaşık olarak Hicri 59 veyahut da 60 yılında vefat etmiş bir sahabi. O sahabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize bir hadis-i şerif naklediyor. Dedik ki evvelil vakti ridvanullah. İlk vakit Allah'ın rızasını kazandırır. Yani namazı ilk vaktinde kılmak insana neyi kazandırır? Allah'ın rızasını kazandırır. Bu konuyla ilgili arkadaşlar, Allah'ın rızası ile ilgili diyoruz ki nimetlerin en büyüğü Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Bir Müslümanın, bir müminin ulaşabileceği en üst mertebededir. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bununla ilgili sahih bir hadis-i şerifte Allah-u Teala cennet ehline, cennete girdikten sonra diyor ki bu durumdan razı oldunuz mu? Yani cennet ehli cennete girdikten sonra Allah-u Teala onlara diyor ki bu durumdan razı oldunuz mu? Onlar diyorlar ki ey Rabbimiz sen bizim yüzümüzü beyaz kıldın ve aynı zamanda bizi cennete soktun. Yani bundan daha büyük ne olabilir ki? Hani biz bundan razı olmayacak isek. Hani bundan daha büyük ne olabilir? Diye Allah-u Teala'ya bu şekilde sesleniyorlar. Ve Allah-u Teala diyor ki size bundan daha büyük, daha faziletli bir şey vereyim mi? Diyerek cennet ehline sesleniyor. Bunun üzerine diyorlar ki bu durumdan daha büyük ne olabilir? Allah-u Teala diyor ki Uhillu aleykum ridvani felâ eskatu aleykum ebede. Bugün sizin üzerinize rızam vakıf olmuştur. Artık ben sizden razıyım. Ve bugünden sonra hiçbir zaman size ne yapmam? Gadaplanmam. Yani artık sizden razı oldum. O yüzden ilim ehli diyorlar ki bir Müslümanın ulaşacağı en büyük mertebe, en büyük nimet nedir? Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Ama biraz önce de söylediğimiz gibi yani bu hadis-i şerifte gelen ibarenin zayıf olduğunu söyledik. Yani ilk vaktinde kılmak namazı Allah'ın rızasına, orta vaktinde kılmak rahmetine, son vaktinde kılmak da Allah'ın affına vesile olur. Bu hadis-i şerifi zayıf bir hadis-i şerif. Peki müellif Hafız İbni Hacer Rahimahullah bu hadis-i şerifi niye burada zikretmiş? Yani zayıf bir hadis-i şerif. Bu bize hüccet olmayacak bir hadis-i şerif. Neden bu burada kitabında bu hadise yer vermiş?
İlk vaktinde Allah'ın rızası kazanıldığı için.
Bak diyorum ki sorduğum soru şu. Hafız İbni Hacer bu hadiste bizim amel etmeyeceğimizi biliyor. Kendisi de diyor ki Darukutni bu hadisi çok zayıf bir senetle. Yani diyor ki bu hadis bizim için hüccet değil. Yani bu hadisi alıp biz ne yapamayız? Bununla hüküm veremeyiz. Peki bununla hüküm veremiyor isek bu hadisin burada zikredilmesinin sebebi ne?
Sahih olmadığını
göstermiyor. Evet. Bir yerde karşınıza çıkarsa işte
yani Hafız İbn Hacer diyor ki eğer Darukutni'de baktığınız zaman bu hadisi görürseniz bilin ki bu hadis-i şerif zayıf. Bu hadis-i şerifle amel edilmez. Bunu bize aktarmak için ve konuyla da alakası olduğu için burada zikretmiş. Bu hadisi amel etmeyeceğimize göre burada zikretmese olur muydu? Olurdu. Çünkü bize hüccet olan bir hadis-i şerif değil. Ama müellifin hüsnü niyetinden, hüsnü zannından dolayı diyor ki hani bunu da burada zikredelim ki en azından bu hadis-i şerife ulaşanlar bunun zayıf olduğunu bilsinler. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'un aktardığı hadis-i şerif. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal la salate ba'del fecri illa secdeteyni ahrecehul hamse illa nesai ve fi rivayetin وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر مثله للدارقطني عن عمرو بن العاص. Yine Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fecirden sonra iki secdeden başka namaz yoktur. Fecirden sonra iki secdeden başka namaz yoktur. Buradaki fecir hangi fecir? Fecir Sadık. Sabah namazının girdiği vaktindeki fecir. Bu hadisi Nesai dışında 5 imam takriz etmiş. Abdurrezzak'ın rivayeti ise şöyledir. Fecir doğduktan sonra 2 rekat sabah namazından başka namaz yoktur. Darukutni bu hadisin benzerini Amr İbni As'tan rivayet etmiştir. Aslında bu konuya da daha önceden ne yapmıştık? Hadis-i şeriflerimizde değinmiştik. Kerahat vakti ne zaman başlıyor dedik arkadaşlar? Sabah namazından sonra güneşin doğuşuna kadar diyelim. Bir grup alim de bu hadisleri ele alarak diyor ki sabah namazının kerahati fecirden sonra başlar. Sabah namazının vaktinin girmesi ile başlar. Sadece diyorlar bu vakitte yani sabah namazının farzı ile vaktin girişi arasında ne vardır? Sadece iki rekat sabah namazının iki rekat sünneti vardır. Şimdi biz ilk hadis-i şerifler dedik ki Sahih Bukhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor. Bu hadis-i şerifler yine sünen sahiplerinde geçiyor. Biz bu hadislerle diğer hadisleri nasıl cem ederiz? Yani şöyle söyleyeyim. Bir rivayette diyor ki La salate ba'de subhi. Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Müslim'de diyor ki La salate ba'de salatil fecri. Sabah namazından sonra namaz yoktur. İbare açık mı? Sabah namazından sonra namaz yoktur. Burada ne diyoruz? La salate ba'del fecri. Fecirden sonra namaz yoktur. Şey anlaşıldı mı? Şimdi diyoruz ki sahihendeki hadiste ne geliyor? Sabahtan sonra sabah namazından farzından sonra namaz yoktur. Burada fecirden sonra namaz yoktur. İki hadiste sahih. Biz bu hadisleri nasıl cem ederiz? İşte kerahat vakti. Birisi diyor ki sabahın farzından sonra başlar. Sahihende geçiyor. Burada geçen hadis-i şerifte fecirin girişiyle başlar diyor. İkisi de sahih hadis-i şerif. Aynı mantığa gelmiyor. Biri sabah namazının farzını kıldıktan sonra, birisi sabah namazının vakti girdikten sonra.
Yani başlangıçta bitici belirlemiyor mu süre olarak?
Diyoruz ki arkadaşlar, ilim ehli bu hadisleri şu şekilde cem ediyor. Diyor ki ilk Sahih Bukhari'de ve Müslim'de geçen sabah namazından sonra güneşin doğuşuna kadar namaz yoktur. Buradaki nehi, buradaki yasaklama tahrime delalet eder. Haram oluşa delalet eder. Ama diyorlar bu hadis-i şerifte gelen nehi meşru olmayışa delalet eder. Yani bu hadis-i şeriften biz ne anlıyoruz? Sabah vakti girdikten sonra sabah namazının farzı kılınana kadar meşru olan sadece iki rekatlık sabah namazının sünneti vardır.
Farzdan önce.
Yani meşru olan ne? Buradan kastımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bize öğrettiği. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının vakti girdikten sonra farzı kılana kadar sadece sabah namazının iki rekat sünnetini kılmış. Diyoruz ki buradaki nehi, bu elimizdeki hadis-i şerifteki nehi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği sadece sabah namazının sünneti olduğunu bize aktarır ama farzdan sonra namazın olmadığını, kılınan namazın yani nafile olarak kılınan namazın haram olduğunu bize ne yapar? Aktarmış olur diyoruz. Peki bir insan mesela öğle namazını veyahut da nasıl söyleyelim, sabah namazının sünnetini evde kıldı. Sonra camiye gitti. Bu kimse için tahiyyatül mescid kılması meşru mudur?
Meşru.
Neden?
Bir sebebe dayalı
olduğu için. Ama normalde bu hadis kapsamında ne öğretmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize? Sadece sabah namazının iki rekat sünneti vardır. Yani bir insan mescide gitti, sabah namazının sünnetini kıldı. Kalkıp iki rekat daha ben vakit var, Allah rızası için iki rekat daha nafile namaz kılayım dediği zaman biz bu adama senin yaptığın doğru mu diyoruz? Diyoruz ki meşru olan bu değil. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrettiği bu değil. Ama kalkıp o iki rekat namazı kılsa günahkar mı diyoruz? Hayır. Günahkar demiyor. Çünkü kerahat vakti değil. Kerahat vakti ne zamandan sonra başlıyor dedik? Namazın farzından sonra başlıyor. Yani buradan bu hadis-i şeriften diğer hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman şunu anlıyoruz. Sabah namazında vakit girdikten sonra farza kadar iki rekat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı sabah namazının sünneti vardır. Bir insan bu arada nafile başka bir namaz kılmak isterse bundan dolayı bu yasak kerahat vaktidir diyemeyiz. Ama o insana deriz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitte sabahın sünnetinden başka bir namaz kılmazdı. Anlaşıldı mı? Nasıl? Yok hayır yani bu vakitte birisi nafile kılmak istiyorsa deriz ki ona kılma. Meşru değil bu. Allah Resulü Aleyhisselam öğrettiği bir şey değil. Kılma deriz. Ama kalktı kıldı bir adam veyahut da bilmiyordu. Kıldı. Kerahat vaktinde namaz kılmış muamelesi yapar mıyız ona? Hayır yani bundan dolayı günahkar oldu demeyiz. Ama bir insan gördünüz sabah namazının farzını kıldı. Sonradan dedi ki Allah rızası için de iki rekat nafile bir namaz kılayım dedi. O adama ne diyeceğiz?
Olmaz.
Olmaz. Şu anda sen kerahat vaktindesin. Bu şekilde bir namaz kılamazsın. Ama adam mescide girdi. Tahiyyatül mescid kılmak istiyor. Ona diyeceğiz ki sen bu namazı kılmanda bir sakınca, bir sıkıntı yoktur. Son hadis-i şerif arkadaşlar. Ummu Seleme radıyallahu anha kâlet. Salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme el asra. Thumme dekhale beyti. وصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتها الآن فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه أم سلمة رضي الله عنها anlatıyor diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldıktan sonra odama girdi ve iki rekat namaz kıldı. İkindi namazının yani farzını kıldıktan sonra mescitten döndü. Benim evime geldi diyor Ummu Seleme radıyallahu anh. Ummu Seleme radıyallahu anh kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından bir tanesi. Bunun nedenini sorduğumda öğle namazından sonraki iki rekatı kılamamıştım. Yani öğlenin son sünnetini kılamamıştım. Şimdi onu kıldım buyurdu. Allah, bunun üzerine ben de dedim ki diyor biz de kılamadığımız zaman onları kaza edelim mi? Yani biz de böyle bu durumla karşılaştığımız zaman ikindiden sonra o kılamadığımız öğle namazının son sünnetini kılalım mı diye sorduğumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Bu hadisi İmam Ahmed tahric etmiş. Ebu Davud'da da aynı anlamda Ayşe radıyallahu anha'dan bir hadis-i şerif vardır. Öncelikle arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günlerden bir gün İkindi namazını kıldıktan sonra Ummu Seleme radıyallahu anha'nın evine geliyor ve orada iki rekat namaz kılıyor. Ummu Seleme radıyallahu anha da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı bu namazı normalde adetinden olmadığını biliyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem normaldeki hadis-i şerifle dönüp baktığımız zaman ne diyordu? La salate ba'del asri hatta tagibeşşems. İkindiden sonra güneş batana kadar namaz yoktur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatlık bir namaz kılıyor. Ve sahabenin hırsı yine burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Ummu Seleme radıyallahu anha bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenmek istiyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü senin kıldığın bu namaz ne namazı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben bir şeyde meşgul olmuştum. O yüzden dolayı kılamadığım bu öğle namazının son sünnetini şimdi kıldım. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i meşgul eden şey ile ilgili gelen rivayetlerde birincisi olarak diyor ki Vafd-ı Abdülkays Abdülgays grubu, yani topluluğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onların kalbini İslam'a ısındırmak için, ona İslam'a davet etmek için onlarla meşgul oluyor, sohbet ediyor. Ve ikindi namazının vakti girdiğinde normalde ikindi namazını eda ediyorlar. Daha sonradan Ummu Seleme radıyallahu anh'ın evine gelince de öğle namazının kılamadığı o son sünnetini ne yapıyor? Burada kaza ediyor. Bunun akabinde Ummu Seleme radıyallahu anh'a bir soru daha yöneltiyor. Hani o namazın ne namazı olduğunu anladı, değil mi? Allah Resulü Selim kıldığı o namazın ne namazı olduğunu anladı. İkinci bir soru yöneltiyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, aynı şey bizim başımıza geldiğinde, aynı şey gerçekleştiğinde biz diyor bu namazı bu şekilde, bu vakitte kılalım mı? Allah Resulü Aleyhisselam'ın cevabı ne oluyor? Diyor ki hayır. Yani bu vakitte öğle namazının son sünnetini ne yapmayın? Kılmayın diyor. Bununla ilgili arkadaşlar ilim ehli diyorlar ki bu durum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hasaisinden. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durumdur. Çünkü hadisin metninde biz de bunu yapalım mı diye sorulduğunda ne diyor?
Hayır.
Hayır. Demek ki bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durum. Peki şöyle bir şey aklımıza gelse, bir şeyle meşgul olunsa, öğle namazının ilk sünnetini bir insan kılamasa, sonra farzı kılıyor. Sonra farzdan sonra bu kılamadığı sünneti kılar mı?
Kılar.
Diyoruz ki bir insan böyle bir durumla karşılaşsa kılamadığı bu sünneti kılar. Şimdi hadise geri dönüyoruz. Değil mi? İkindi namazından sonra öğlenin son sünnetini kıldı. Peki bir kimse derse ki bir insan sabah namazının sünnetini kılamadı. Mescide girdi, abdest aldı, anca geldi, farz namaz başlamış. Bu kimse farz namaz bittikten sonra, sabah namazının farzı bittikten sonra sabah namazının iki rekat sünnetini kılar mı? Yoksa kılamaz mı? Mesela şöyle soru soran şöyle soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinden sonra öğlenin son sünneti kılmasını bize yasakladı. Çünkü ne? Orada kerahat vakti başlıyordu. Sabah namazından sonra da kerahat vakti var. O zaman kılamayan kimse sabah namazının sünnetini sabahtan sonra da kılamaz derse ne deriz biz o adama? Doğru bu görüş mü deriz yoksa hayır sabah namazının sünnetini kılabilir mi deriz? Neden? Neden kılabilir?
Şimdi hocam sabah namazının sünnetini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç bırakmamıştır.
Evet. Bir, ikincisi de deriz ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yasakladığı, ikindi namazından sonra yasakladığı sünnet, öğle namazının sünnetidir. Öğle namazının vakti çıktıktan sonra, değil mi? Bu namazı ne yapmıştır? Yani yasaklamıştır. Kılınmamasını. Yani kılınmamasını emretmiştir. Kılınmamasını emretmiştir. Ama sabah namazının sünneti sabah namazına tabidir.
Aynı
zamandadır. Daha asıl itibariyle vakit çıkmamıştır. O yüzden diyoruz ki sabah namazının sünnetini bu vakitte bir insan ne yapabilir? Kılabilir. Buradan nereye geliyoruz? Genelde günümüzde insanların uygulamasına baktığınız zaman arkadaşlar ne yapıyorlar? Mescide geldiğinde sabah namazının sünnetini kılmadığında ne yapıyorlar? Önce sünneti kılıyorlar. Sonra imama cemaate tabi oluyorlar. Bu fiil, bu hareket doğru bir şey mi? Yani farz namaz varken sünnet namaz kılınır mı? Kılınmaz. Diyoruz ki bu uygulama yanlış bir uygulama. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir adamın sabah namazının farzından sonra iki rekat namaz kıldığını görüyor. Diyor ki ne namazı kılıyorsun? Diyor ki sabah namazının kılamadığım sünnetini kılıyorum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey söylemiyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Sabah namazının kameti okundu ise, yani namaza duruldu ise, mescide geldik hala sabah namazının sünnetini kılmamış isek, cemaatle birlikte farzını kılarız. Farzdan sonra sünneti kılmamızda bir beis yoktur. Yoksa gelip önce iki rekat sünneti kılıp sonradan namaza tabi olmak doğru bir davranış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretisi değil diyoruz. Son fayda olarak da şunu zikrediyoruz arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sünneti kıldıktan sonra, yani kılamadığı bu sünneti kıldıktan sonra her gün o vakitte yani ikindiden sonra iki rekat namaz kılmaya ne yapmıştır? devam etmiştir. Bu da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine olan has bir durumdur. Eğer peygamber bir ibadete başladı ise o ibadeti ne yapar? Devam ettirir. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durumdur diyoruz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.